Dördüncü ayrım, sayfa 40. Hipnozcu Lars Kepler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplantı odası ve kalem müdürlüğü 5. kattaydı. Cinayet masası müdürü Carlos Eliasson'un odası da bu kattaydı. Genelde kapalı olan kapısı şimdi aralıktı. İçeri gel, gel, gel dedi Carlos. Yuna içeri girdiğinde Carlos'un yüzünde endişe ve aynı anda neşe belirdi. ''Ben de küçüklerimi yemleyecektim.'' dedi Carlos akvaryumun kenarına tıklayarak. Suyun yüzeyine doğru yüzen balıklara ve dibe doğru batan balık yemlerine bakarken gülümsüyordu. ''İşte orada.'' diye fısıldadı. En küçük cennet balığı Nikita'ya dibe doğru çöken bir yemi işaret etti. Arkasından Yuna'ya dönüp dostça bir ifadeyle ''Cinayet masası komisyonu Dalarna'daki cinayet olayına bakıp bakamayacağını soruyor.'' dedi. ''Bırak kendileri çözsün.'' dedi Yuna. ''Sanırım onlar öyle düşünmüyor. Tommy Coffey buradaydı ve bu konuda...'' ''Zaten benim vaktim yok.'' diye sözünü kesti Yuna. Carlos'un tam karşısına oturdu. Odada deri ve hoş bir ahşap kokusu vardı. Akvaryumdan yansıyan güneş ışıkları duvarlarda dans ediyordu. ''Ben Tumba'daki olayı istiyorum.'' dedi Yuna doğrudan doğruya. Carlos'un kırışık sıcak yüzünden sıkıntılı bir ifade geçti. ''Petter Neslund biraz önce beni aradı. Haklı, bu bizi ilgilendiren bir olay değil.'' ''Bence ilgilendiriyor.'' diyerek ısrar etti Yuna. ''Ancak alacak tahsilatı meselesi daha geniş bir organize suçla bağlantılıysa Yuna.'' ''Bu olayın alacak tahsiliyle ilgisi yok.'' ''Ne?'' Katil önce babaya saldırıp onu katletmiş, sonra da eve gidip bütün aileyi, yani bütün aileyi yok etmeyi önceden planlamış. Şimdi büyük kızın peşinde, eğer yaşarsa oğlanın da peşine düşecek. Carlos sanki balıkların kötü şeyler duymasından korkarmış gibi akvaryuma baktı. ''Bak sen'' dedi şüpheli bir ifadeyle, ''bu sonuca nereden vardın?'' Her iki olay yerindeki ayak izlerini karşılaştırarak, ''Nasıl yani?'' Yuna öne doğru eğildi. ''Hiçbir şeyi ölçmedim ama izlenimime göre katilin soyunma odasındaki ayak izleri daha geniş, daha canlı adımlar atıldığını gösteriyor. Evdekiler ise daha yorgun.'' ''Al işte'' dedi Carlos yorgun bir şekilde. ''Yine her şeyi birbirine karıştırmaya başladın.'' ''Ama ben haklıyım.'' Carlos başını iki yana salladı. ''Yo, bu defa yanılıyorsun.'' ''Hayır, yanılmıyorum.'' Carlos akvaryuma döndü. ''Şu Yuna Linna var ya'' dedi, ''şimdiye kadar karşılaştığım en inatçı adam.'' ''Haklı olduğumu bilmene rağmen neden izin vermiyorsun?'' ''Yalnızca tahminlerine dayanarak bu olayı sana verip de Petter'i çiğneyemem.''
''Verebilirsin.''
''Herkes bu olayın kumar borcuyla ilgili olduğunu düşünüyor.''
''Sen de mi?'' diye sordu Yuna.
''Evet, ben de doğrusu.''
Soyunma odasındaki ayak izleri daha canlıydı çünkü önce oradaki adam öldürüldü diye ısrar etti Yuna.
''Asla pes etmezsin değil mi?'' dedi Carlos.
Yuna omuzlarını silkeleyip güdümsedi. ''En iyisi adli tıbbı arayıp kendim konuşayım.'' diye omurdanan Carlos telefona uzandı.
''Göreceksin, benim haklı olduğumu söyleyecekler.'' dedi Yuna.
Yuna Linna inatçı biri olduğunun farkındaydı ama işini iyi yapabilmek için inatçı olması gerekiyordu. Belki de bu inatçılık babasının ölümünden miras kalmıştı ona. Babası İryö Linna'da polisti. Mersta'da asayiş şubesinde çalışıyordu. Bir gün 1979 yılında devriyedeyken merkezden bir çağrı almış, Hammarby sokağına gitmesi istenmişti. Komşularından biri arayarak Olson'un çocuklarının yine dayak yediklerini ihbar etmişti. İsveç o yıllarda bütün dünyaya örnek olacak bir karar alıp çocuklara dayak atılmasını yasaklamış ve polislere bu konuda tavizsiz davranmaları talimatı verilmişti. İryö Linna arabasını verilen adresteki binanın önüne park etmiş, ortağı Johnny Andersen'i beklemeye başlamıştı. Ortağı gecikince arayıp nerede kaldığını sormuştu. Bir büfenin önünde sosis ekmek kuyruğundaydı. İryö'ye bu olayı fazla ciddiye almamasını, bir babanın bazen evin reisinin kim olduğunu hatırlatması gerektiğini söylemişti. İryö Linna konuşkan biri değildi. Yönetmeliğe göre bu tür bir olaya iki memurun müdahale etmesi gerektiğini biliyordu. Ama meslektaşına ısrar etmedi. Ne ağız dalaşına girmek ne de ödlek damgası yemek istiyordu. İryö Linna merdivenlerden üçüncü kata çıktı ve kapının ziline bastı. Kapıyı açan kız çocuğunun gözleri korku doluydu. İrgö kızdan çıkıp merdiven sahanlığında beklemesini istedi ama kız başını iki yana sallayarak içeri kaçtı. İrgö Linna da peşinden koşup oturma odasına girdi. Kız balkon kapısını yumrukladı. İrgö balkonda küçük bir oğlan çocuğu gördü. Kıçına bağlı bez dışında çıplaktı. Yaklaşık 2 yaşındaydı. İrgö çocuğu hemen içeri almak için atıldığından sarhoş adamı biraz geç fark etti. Kapının yanındaki kanepede yüzü balkona dönük sessizce oturuyordu. Balkon kapısını açmak için güvenlik mandalını kaldırmak gerektiğinden İrgö iki elini birden kullanmak zorunda kaldı. Bir tüfeğin horozunun kaldırıldığını duyarak durdu, tüfek patladı, omurgasına tam 36 saçma saplanan İrgö anında öldü. 11 yaşındaki Yuna ile annesi Ritva, Merstad'ın merkezindeki aydınlık daireden teyzesinin Stockholm'daki 3 odalı evine taşındılar. Liseyi bitirdikten sonra polis akademisine kaydoldu. Okul arkadaşlarını hala unutmamıştı. Okulun geniş cim bahçesinde dolaşmalarını, göreve başlamadan önce sakin hayatlarını, görevdeki ilk yıllarını hala hatırlıyordu. Yuna Linna payına düşen büro hizmetini yapmış, mesleki eşitlik sorunu ve sendikal faaliyetlere katkıda bulunmuş, Stockholm maratonu sırasında trafiğin düzenini sağlamış, holiganlar metroda böğürerek kadın meslektaşlarını aşağılayan şarkılar söylerken utancından yerin dibine geçmiş, uyuşturucu bağımlılarının yara bereli cesetlerini bulmuş, küçük hırsızlıklar yapanları uyarmış, kusmuk içindeki sarhoşlarla uğraşan ambulans görevlilerine yardım etmiş, uyuşturucu krizine girmiş, fahişelerle uğraşmış, eşleri ve çocuklarına eziyet eden yüzlerce erkekle karşı karşıya gelmiş. Hepsi aynı bokun soyuydu. Sarhoş ama kendinde. Radyonun sesini sonuna kadar açıp pencerelerin perdelerini kapatırlardı. Hız manyaklarını durdurmuş. Silah, uyuşturucu ve kaçak içkiler ele geçirmişti. Bir keresinde belindeki ağrılardan dolayı raporluyken paslanmayayım diye yürüyüşe çıkmıştı. Klarstorp okulunun önünde bir dazlağın Müslüman bir kadına sarkıntılık ettiğini görmüş, bel ağrısına rağmen dazlağın peşine düşmüş, uzun bir kovalamacadan sonra Högalit caddesinde trafik ışıklarında yakalamıştı. Kariyer yapmak gibi bir arzusu olmasa da rütbesi yükselmişti. İşini ustalıkla yapıyor, asla pes etmiyordu. Birçok üstün hizmet madalyası almıştı. Herhangi bir mevki sahibi olmaya yüz vermiyor, cinayet masası komisyonuna girmeyi reddediyordu. İşte bu Yuna Linna şimdi cinayet masası müdürü Carlos Eliasson'un odasına oturmuş, Eliasson'un adli tıptan iğne lakaplı Profesör Nils Eiland'ın konuşmasını dinliyordu. ''Hayır, ilk cinayetin nerede işlendiğini öğrenmek istiyorum.'' diyen Carlos bir süre dinledi. ''Anlıyorum. Anlıyorum da. Şu ana kadarki izleniminiz ne? Durum neye benziyor?'' Yuna geriye yaslanmış parmaklarını dağınık sarı saçlarında dolaştırıyor, Carlos'un gittikçe daha çok kızaran yüzüne bakıyordu. Sözünü kesmeden iğneyi dinleyen Carlos en sonunda başını salladı ve hiçbir şey demeden telefonu kapattı. Onlara göre
baba öldürüldü diye tamamladı Yuna. Carlos başıyla onayladı.
Sana ne demiştim dedi Yuna gülümseyerek. Carlos bakışlarını yere çevirdi, boğazını temizledi.
Tamam, ön incelemenin amiri sensin dedi. Tumba olayı senin.
Önce bir şeyi duymak istiyorum dedi Yuna. Kim haklıymış, sen mi yoksa ben mi?
Sen!
Diye bağırdı Carlos.
Tanrı aşkına Yuna, neyin var senin? Tamam, her zamanki gibi sen haklısın.
Yuna gülümsemesine eliyle gizleyerek ayağa kalktı. Birden ciddileşerek geç kalmadan görgü tanığını sorgulamak istiyorum dedi.
Yaralı çocuğu mu sorgulamak istiyorsun diye sordu Carlos.
Başka seçeneğim yok.
Savcıyla konuştun mu?
Bir şüpheliye ulaşana kadar soruşturmayı kimseye devretmeyeceğim dedi Yuna.
''Sana devret diyen yok.'' dedi Carlos. ''Demek istediğim, o kadar ağır yaralı bir çocuğu sorgulamadan önce savcıyı da yanına almanda fayda var.''
''Tamam, her zamanki gibi çok zekisin. Yensi ararım.'' dedi Yuna ve odadan çıktı.
5. Bölüm 8 Aralık Salı, Sabah.
Erich Maria Bar Karolinska Hastanesi'ndeki gece nöbetinden eve dönmüştü. Cinayet masası komiseri Yuna Linna da hastanedeydi. Bir daha hipnotizmaya başvurmamak için kendi kendine verdiği sözü bozdurmaya çalışsa da Erich bu adamdan hoşlanıyordu. Belki de polis memurunun çocuğun ablasının güvenliği konusunda gösterdiği samimi endişeden dolayı içi ısınmıştı ona. Muhtemelen şu anda o kızın peşinde biri vardı. Erich çok yorgundu. İlaçlar etkisini göstermeye başlamıştı. Göz kapakları ağırlaşmış, gözleri sızlıyordu. Neredeyse ayakta uyuyacaktı. Yatak odasının kapısını açıp karısı Simone'ye baktı. Holden gelen ışık cam bir levha gibi yayılmıştı. Simone'nin üzerine. Erich yaralı çocuğa bakmak için ayrıldığından bu yana bir gece geçmişti. Yokluğunda Simone yatağın tümünü işgal etmişti, yüzüstü yatıyordu. Yorgan ayaklarının ucuna kaymış, geceliği beline toplanmıştı. Yorganı usulca karısının üzerine örttü Erich. Simone bir şeyler mırıldanarak kıvrıldı. Erich yatağın kenarına oturup karısının ayak bileğini okşarken ayak parmaklarının nasıl oynadığına baktı. Gidip bir duş alacağım dedi ama yorgunluktan geriye yaslandı. Şu polis memurunun adı neydi diye sordu Simone. Erich daha cevap vermeye fırsat bulamadan kendini gözlem evindeki parkta buldu. Oyun alanındaki kumu kazıyor, yumurta kadar yuvarlak ve bal kabağı kadar iri sarı bir taş buluyordu. Eliyle üzerini temizlerken yan tarafındaki kabartmayı fark ediyordu. Bir sıra tırtıklı diş ağır taşı ters çeviriyor, bunun bir dinozor kafası olduğunu görüyordu. Siktir diye bağırdı Simone birden. İrkilerek doğrulan Erich uykuya daldığını ve rüya gördüğünü anladı. Aldığı güçlü ilaçlar konuşmanın ortasında onu uykunun kucağına atmıştı. Gülümsemeye çalışırken Simone'nin soğuk bakışlarıyla karşılaştı. Siksan, ne oldu? Tekrar mı başladı diye sordu Simone. Ne? Ne diye tekrar etti sertçe. Daniella kim? Daniella. Söz verdin Erich dedi. Söz dedi Simone. Sana güvendim. Ne kadar aptalmışım ki sana gerçekten güvendim. Ne diyorsun ya diye Simone'nin sözünü kesti Erich. Daniella Richards, Karolinska'dan bir meslektaşım. Ne ilgisi var yani? Bana yalan söyleme. Gerçekten saçmalıyorsun dedi Erich gülümseyerek. Komik mi geliyor sana dedi Simone. Bazen olanları unutabileceğimi düşündüm, hatta inandım. Erich'in gözleri kapandı ama hala Simone'nin dediklerini duyuyordu. Belki de en iyisi ayrılmak diye fısıldadı Simone. Daniella ile aramızda hiçbir şey olmadı. Bunun bir önemi yok. Öyle mi? Önemi yok mu? 10 yıl önce yaptığım bir şey için mi benden ayrılmak istiyorsun? Bir şey mi? Sarhoştum Simone. Sarhoştum ve... Dinlemek istemiyorum, her şeyi biliyorum. Ben... Siktir et, bana biçilen rolü oynamak istemiyorum. Kıskanç biri değilim ama sadığım ve bunun karşılığında ben de sadakat bekliyorum. Sana bir daha hiç ihanet etmedim, asla da etmeyeceğim. O zaman bunun için kanıtlamıyorsun diye patladı Simone. Benim kanıta ihtiyacım var. Bana güvenmen lazım dedi Erich. Evet dedi Simone iç geçirerek, sonra bir yastık ve örtü alarak odadan çıktı. Erich ağır ağır soludu, peşinden gitmedi. Onu ikna edip yatağa geri getirmeli ya da şimdi onun yattığı oturma odasındaki koltuğun yanında yere uzanmalıydı. Ama bunları yapamayacak kadar uykusuzdu. Yatağa gömüldü, aldığı ilaç bütün bedenini kuşatmaya başlamıştı. Yüzünden parmak uçlarına kadar bir gevşeme yayıldı. Ağır kimyasal bir uyku bilincini bir bulut gibi sardı. Erich 2 saat sonra gözlerini yavaşça açtı. Perdede solgun bir ışık vardı. Uyanır uyanmaz geceden kalan görüntüler zihninde kanat çırpmaya başlamıştı. Simone'nin suçlamaları ve yüzlerce bıçak yarasıyla yatan oğlan çocuğu. Erich komiserin dediklerini düşündü. Katilin bütün aileyi öldürmeyi hedeflediğinden kesinlikle emindi. Önce babayı, sonra anneyi, oğlu ve kızı. Eğer komiser doğru düşünüyorsa, büyük kız her neredeydiyse büyük tehlike altındaydı. Yatağın yanındaki telefon çalmaya başladı. Erich kalktı ama telefonu cevaplamak yerine gidip perdeleri açtı ve gözlerini kısarak karşı binaya baktı. Zihnini toparlamaya çalıştı. Pencere camındaki kirler sabah güneşinde apaçık ortaya çıkmıştı. Simone çoktan galeriye gitmişti. Eric onun neye sinirlendiğini ve niçin durup dururken Daniella'dan söz ettiğini anlayamıyordu. Yoksa başka bir sebebi mi vardı? Belki de ilaç almasına kızıyordu. İlaç bağımlılığının kıyısında olduğunu biliyordu. Ama uyumak için başka çaresi yoktu. Hastanedeki gece nöbetleri uyku düzenini mahvetmişti. İlaçsız yapamayacağını biliyordu. Komodinin üzerindeki çalar saati uzandı ama yere düşürdü. Telefon durdu, biraz sonra tekrar çaldı. Oğlu Benjamin'in odasına gitmeyi, yanına uzanmayı, onu yavaşça uyandırıp rüya görüp görmediğini sormayı düşündü, telefonu aldı.
''Selam, ben Daniella Richards.
Hala hastanede misin, saat kaç?''
8'i çeyrek geçiyor. Yorulmaya başladım artık.
Evine git.
İmkansız dedi Daniella sakince. Senin buraya gelmen gerekiyor. O komiser de buraya geliyor. Katilin büyük kızın peşinde olduğundan şimdi daha emin sanki. Oğlanla mutlaka konuşması gerekiyormuş.
Eric birdenbire gözlerinin arkasında karanlık bir ağırlık hissetti. Çocuğun durumunu göz önüne alırsak bu hiç de iyi bir fikir.
''Biliyorum ama ya büyük kızın durumu?'' dedi Daniella. ''Sanırım komiserin Joseph'i sorgulamasına izin vereceğim.''
''Eğer çocuğun buna dayanabileceğini düşünüyorsan'' dedi Eric.
''Dayanır mı? Tabii ki dayanamaz. Sorgu için henüz çok erken, durumu kritik. Üstelik bunu duymaya henüz hazır değilken bütün ailesinin katledildiğini öğrenecek. Psikolojisi alt üst olacak o.''
''Dediğim gibi sen karar vereceksin'' dedi Eric.
''Sorgu izni veremem. İşin bir yanı bu ama diğer yandan elimi bağlayıp oturamam. Demek istediğim ablası şüphesiz tehlike altında.''
''Ama ne olursa olsun.''
''Katil onun ablasını arıyor.'' dedi Daniella sesini yükselterek.
''Muhtemelen.''
''Üzgünüm, bu konuda neden bu kadar kararsızım bilemiyorum.'' dedi Daniella. ''Belki henüz çok geç değil, belki gerçekten yapılabilecek bir şeyler var. Her zaman böyle bir imkan olmaz ama belki o kızı kurtarabiliriz.''
''Benden ne yapmamı istiyorsun?'' diye sözünü kesti Eric.
''Buraya gelmeni ve yeteneğini ortaya koymanı.''
Eric bir süre sustuktan sonra dikkatli bir cevap verdi. ''Neler olup bittiğini çocukla ancak sağlığı düzeldikten sonra konuşabilirim.''
''Ben onu hipnotize etmenden söz ediyorum.'' dedi Daniella ciddiyetle.
''Hayır, bunu yapamam.''
''Tek yol bu.''
''Yapamam.''
''Ama senin kadar yetenekli başka kimse yok bu konuda.''
Karolinska'da hipnotize etmeye iznim bile yok.
Daha sen buraya gelmeden izin ayarlayabilirim.
Daniella dedi Eric, bir daha kimseyi hipnotize etmeyeceğime söz verdim.
Hele sen bir buraya gel.
Eric bir süre tereddütle sustu. Oğlanın bilinci yerinde mi diye sordu en sonunda.
Eli kulağında.
Eric heyecanla solumaya başladı.
''Eğer çocuğu hipnotize etmeyeceksen sorgulamaları için polise izin vereceğim.'' diyen Daniella telefonu kapattı.
Eric öylece kala kalmıştı. Telefonu tutan eli titriyordu. Gözlerinin arkasındaki ağırlık beynine doğru ilerliyordu. Yatağın yanındaki komodinin çekmecesini açtı. Üzerinde papağan ve yerli resmi olan tahta kutu yoktu. Arabada unutmuş olmalıydı. Benjamin'i uyandırmaya giderken evin içine gün ışığı dolmuştu. Çocuk ağzı açık uyuyordu. Yüzü solgun, uzun gece uykusuna rağmen yorgun görünüyordu. Benjamin uykulu gözlerini açıp bir yabancıya bakar gibi Eric'e baktı. Sonra gülümsedi. Doğduğu günden beri hiç değişmemişti gülüşü. Bugün salı, artık uyanma vakti. Benjamin esneyerek doğruldu, başını kaşıdı ve boynunda asılı cep telefonuna baktı. Her sabah ilk işi buydu. Geceleyin kaçırdığı bir mesaj var mı diye bakardı. Eric üzerinde puma resmi olan sarı çantayı çıkardı. İçinde desmopressin, sıvı asetil, steril kanül, sargı bezi, ameliyat bandı, ağrı kesici vardı. Şimdi mi yoksa kahvaltıda mı?
Omuzlarını silkerek fark etmez dedi Benjamin.
Eric oğlunun zayıf kolunu aceleyle sildi. Pencereden gelen ışığa doğru çevirdi. Kasın yumuşaklığını hissetti. Parmaklarıyla enjektöre fiske attı ve kanülü yavaşça derinin altına soktu. Enjektör yavaşça boşalırken Benjamin boşta kalan eliyle cep telefonunu kontrol etti. Kahretsin, şarjı bitmek üzere dedi ve babası kanamasın diye koluna kompres yaparken geriye uzandı. Erik oğlunun bacaklarına dikkatle ileri geri hareket ettirdi. Sonra zayıf düz eklemlerine egzersiz yaptırdı. Ayaklarına ve ayak parmaklarına masaj yaptı. ''Nasıl hissediyorsun?'' diye sordu bakışlarını oğlundan ayırmadan. Yüzünü buruşturan Benjamin ''Her zamanki gibi'' dedi. ''Ağrı kesici ister misin?'' Benjamin başını iki yana salladı. Erik'in aklına birden bıçakla delik deşik edilmiş hastanede yatan çocuk geldi. Belki de katil şimdi onun ablasını arıyordu.
''Baba ne oldu?''
Benjamin de göz göze gelen Erik ''İstersen seni arabayla okula bırakayım'' dedi.
''O niye?''
4. ayrımın sonu. Sayfa 53.